Merhabalar, Genç Akıl'a hoş geldiniz. Ben İsmail Özcan. Her pazar olduğu gibi bu akşam da saat 21.30'da yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Okan Gücün. Okan Bey ile bu akşam akıl ve fıtrat ile Kur'an'ın mucizeleri üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Okan Bey'i çok bekletmeden hemen yayınımızı alıyorum. Evet, istek gönderdik. Merhabalar Okan Bey.
İsmail kardeşim merhabalar, sevgiler, selamlar. Bizi dinleyen,
Nasılsınız?
izleyen çok teşekkürler, çok iyiyim, sağ olasın. Bizi dinleyen, izleyen, sonrasında izleyecek olan herkese selamlar olsun.
Evet, biz de selamlarımızı iletelim.
Ha, bu
Sizi
vesileyle
tanıyarak
İsmail Hocam,
başlayalım isterseniz.
bu
Buyurun.
vesileyle geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hepimiz için önümüzdeki yıldaki Kurban Bayramı'na kadar takvalı, sorumlu, Allah'a daha yakın olduğumuz ve onun yüceliğini layıkıyla idrak ettiğimiz bir yıl olur inşallah diyerekten başlayalım.
İnşallah. Tabii bugün Okan Bey Kolombiya'dan bize bağlanıyor. İnşallah yayınımızla ilgili bir sorun olmaz. Çok hafif donmalar var. Yani olursa da yayını bitirip tekrar başlatabiliriz. Okan Bey dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım. Buyurun.
Tabii, aslen Ankaralıyım. Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 45 yaşındayım. Yurt dışında yaşıyorum ve çalışıyorum Kolombiya'da. Tekrardan öğrenci olmak, Allah nasip ederse ölene kadar da böyle kalmak için son 4 senedir Kur'an'ı okumak, anlamak, onu hayata tatbik etmek için çalışmakla öğrenciliğe devam etmekle meşgulüm diyerekten kısaca kendimden bahsetmiş olayım.
Okan Bey, bugün akıl ve fıtrat ile Kur'an'ın mucizeleri şeklinde bir başlık belirlediniz. Niçin bu başlığı seçtiniz? Buyurun.
Ya şimdi şöyle aslında Kur'an evrensel olduğunu, aklı baki olan herkesin sorumlu olduğunu ve dünya hayatımızdaki yaşantımızın inceliklerini, ayrıntılarını ve bu kitaptan sorumlu olacağımız şeklinde bize sunuyor ya. Bu yüzden hayatımı da akıl üstüne yaşamaya gayret eden birisi olaraktan Kur'an'ı da bu şekilde okuyorum. Akıl Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimet. Fıtrat ise doğuştan
Evet.
bize yüklenmiş bir kod. Bu ikisini birleşikte bu şekilde okuma yapıp Kur'an'ı herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Bunun için alim olmamız da gerekmiyor diye düşünüyorum. Tabii ki onlardan faydalanmamız, ufkumuzu açmamız çok önemli. Ama biz çağımızda Kur'an'ı nasıl yaşıyoruz'u kendimiz öğrenmek zorundayız. Bu bağlamda bunun nasıl olabileceğine ilişkin Kur'an ışığında örnekler verip bizi izleyenleri düşündürmek istiyorum. Bu amaçla bu konuyu seçtim. Bu arada bahsedeceğim konular tamamıyla benim Kur'an'dan anladığım, inandığım ve üstüne yaşadığım şekilde olan düşüncelerden ibaret. Doğrusu budur, hak budur, gerçekler budur şeklinde biraz da şarkı sözü gibi oldu. İfade kesin kullanmak istemiyorum. Farklı düşünceler de olabilir. Herkes serbestçe sorgulayarak araştırabilir ama bahsedeceğim sonuçlara, düşüncelere çeşitli kaynaklardan, çeşitli ilim insanlarından izlediğim, karşılaştırdığım, kendi yaptığım okumalardan en önemlisi de Kur'an'dan çıkarttığım okumalardan, sonuçlardan ulaştım. Diyerekten Bismillahirrahmanirrahim inşallah başlayalım. Güzel bir yayın olur.
Tabii inşallah. Konumuz bağlamında ilk soruyu yöneltiyorum Okan Bey. Şimdi tabii başlığımız şu şekilde akıl ve fıtrat ile Kur'an'ın mucizeleri. Dilerseniz bu başlığı parça parça ele alarak başlayalım. Öncelikle şunu sorayım size. Aklın tanımı nedir ve Kur'an'da akletmek nasıl geçmektedir?
Ya aslına bakarsanız şimdi şöyle başlayalım. Bu kavramların hepsi birer konu başlığı biliyorsunuz. Yani bu konuyu çok dağıtmadan
Evet.
özet şekilde bunları açıklamaya çalışacağım. Bir saatlik süre bazında anlatacak çok şey var ama mümkün olduğunca az az değinmeye çalışacağım. Yoksa süre yetmeyecek. Şimdi
Tabii buyurun.
akılla başlarsak bize bugüne kadar İslam'ın 5 şartı farklı şekilde anlatıldı. Eğer bir 5 şart olacaksa ki Kur'an'da böyle kaide ve kullanım yok. Benim yaptığım tüm okumalarda anladığım İslam'ın ilk şartının akletmek olduğunu görüyorum. Bunun da akıldan geçtiği sonucuna varıyorum. Şimdi aklın tanımını yapalım. Akıl Arapça bir sözcük. Etimolojik olarak bağlamak, tutmak, korumak, men etmek gibi anlamları geliyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, akıl somuttan soyuta oldukça geniş anlam alanlarına sahip. Ama buna göre duyuların idrak edemediği şeyleri kavrayan bir düşünce yetisine de sahip. Varlığın hakikatini, eşyanın ardındaki hakikati kavrayabilen, maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan, kıyas yapabilen bir güç şeklinde tanımlayabiliriz. Ayrıca akıl duyu organları aracılığıyla kendisine ulaşan bilgileri değerlendirerek doğru ile yanlışı ayırabilen, her türlü kavram ve fikirler arasında mukayeseler yapabilen, varlıkları gaye, imkan ve ihtimal noktasından inceleyip onlar hakkında doğru bilgiler ortaya koyabilen zihinsel bir güç olarak da nitelendirebiliriz. Kur'an'a göre imanın yeri kalptir. Ancak Kur'an'ın sözünü ettiği kalp bizim akıl dediğimiz şeydir aslında. Kur'an dolayısıyla da İslam imana giden yolda işlevsel akla, Kur'an önemine özel bir vurgu yapıyor. O aklı kullanarak imana ulaşmayı önerirken özellikle yaratılışa, evrene ve evren içinde gerçekleşen olaylara dikkat kesmemizi bizden istiyor diye görüyorum. Şimdi çünkü biz inananlar Allah'ın varlığı ve bildiği bilgisine dolayısıyla imana ancak bu surette doğru bir şekilde ulaşabiliriz diye inanıyoruz. Allah'a imanın bahis konusu edildiği hemen hemen bütün Kur'an ayetlerinde akla, akletmeye, akli tefekküre özel bir önem atfediliyor. Böylece iman için aklın, akli düşüncenin önemine özellikle vurgu yapılıyor. Kur'an doğrudan akıl sözcüğünü bir isim olarak kullanmıyor bu arada. Onun yerine hemen hemen akıl ile aynı anlama gelen kalp sözcüğünü kullanıyor. Nitekim Kur'an'ın 179. ayetinde şöyle söyler. Araf 179'da onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Haç 46'da yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri olsun? Muhammed 24'te de Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı yoksa kalpleri kilitli mi? Gibi ayetlerden de açıkça görüleceği üzere Kur'an kalbi akıl yerine kullanıyor. Dolayısıyla inceleme, araştırma, geniş ve derin, etraflıca düşünme gibi eylemler kalp ile yapılan akıl yürütmenin işlevleri olarak görülüyor. Yine Kur'an'da akılla hemen hemen aynı anlamı içeren lüp, hilm, hicr, nüha ve fuat kavramları da bir bakıma aklın yerine kullanılıyor. Şimdi konumuz akıl ve akıl çeşitleri olmadığı için bu kavramların kullanımları ne anlamlara geldiklerini bu söyleşide bahsetmeyeceğim. İnşallah başka bir söyleşide daha derinlemesine akılla ilgili kavramlardan bahsederiz. Diğer taraftan Kur'an işlevsel aklı önemsiyor ve düşünen, düşünce üreten, bilen, anlayan, anlamaya çalışan yani bir fonksiyon icra eden pratik aklın önemine özellikle vurgu yapıyor. Çünkü ancak bu tür fonksiyonlar icra eden bir akıl doğru ve hak yani doğru ve hakkı yanlışla batılı birbirinden ayırt edebilir diye görüyoruz. Bununla ilgili de
Evet, kullanılabilen bir akıl.
aynen bununla ilgili de Bakara 164, Enam 151, Araf 179 ayetlerinden insanı diğer varlıklardan üstün kılan işlevsel akıldan bahsettiğini görebiliriz. Bazı ayetlerin böyle numaralarını söylüyorum ki uzun uzun anlatmamak adına. Diğer taraftan tekrardan kişi doğru imanı ve bu imanın gereği ve uzantısı olan yararlı ve salih amel, eylem ve ahlaki davranışlara yönelten de esasen bu aktif akıldan bahsediliyor. Kur'an'ın akla yüklediği önemli bir takım işlevsel görevleri var. Mesela evreni ve evrende gerçekleşen olayları gözlemleyerek onlar arasındaki hikmeti ve mantıksal ilişkiyi keşfetmeye yönelik akli çabalar bunlardan birisi. Bunlarla ilgili Nur suresinin 44. ayeti, Yusuf 105 ve Nahil 66'da bulabilirsiniz bu açıklamaları. Yine Kur'an'ın akla yüklediği işlevsel görevlerden bir de akıl yürütmedir. Kur'an buna nazar diyor. Bizim bildiğimiz nazar değil, nazar Kur'an'ın akla yüklediği işlevsel görevlerden biri olarak akıl yürütmeye söylenen bir ithaf. Bununla ilgili nitekim Araf 185'te gözlerin ve yerin hükümranlığı Allah'ın yarattığı şeyler üzerine düşünmediler mi? Ayeti bu hususu açıkça vurguluyor. Yine bu ayet kapsamında Tarık suresinin 5 ve 8. ayetlerinde bakabilirsiniz. Hiçbir dinde ve inançta bu şekilde atfedilen bir akıl kavramına ben rastlamadım. Bu kapsamda bir başka önemli konu da aslında akletmenin yeri. Şimdi akletmekten bahsediyoruz. Akletmekten akıla geldik. Akıldan da akletmeye gidelim. Kur'an'da aklın ve akletmenin yeri diye bir başlık açalım ve ondan kısaca bahsedeyim. Kur'an'a göre akletme işlemini gerçekleştiren kalptir demiştim. Her işlemin bir organı olduğu gibi akletmenin de bir organı var. Bu da kalptir. Ancak burada şu sorun ortaya çıkıyor tabii ki. Peki Kur'an'ın bahsettiği akletme ve düşünme organı olan kalp gerçekte hangi organ? Bu bizim bildiğimiz kalp mi yoksa beyin mi? Şimdi kimi İslam düşünürleri bu organ kalp diyor. Kimisi de kalp kavramını beyin olarak yorumlamış. Bu kelami bir inceleme konusu olmakla beraber ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Aklın, akletmenin hem beyin hem de kalple ilişkili olduğu görüşünde olanlardanım. Buna göre düşünme ve akletmenin yani nazarın, akıl yürütmenin asıl yeri beyin, iradenin asıl yeri ise kalp. Kalp irade edebilir, tasarlayandır. Ancak irade edileni, tasarlarının gerçekleştiren de asıl organ beyindir. Dolayısıyla iş beyinde son buluyor. Bu okey. Buna göre akletme eylemi kalbin kendini tercihi ve özgür iradesiyle tasarlanıp beyin tarafından gerçekleşen bir süreç olmaktadır ki, anlamını bunu getiriyor diyebiliriz. Öte taraftan akıl kavramıyla kesin bir ilişkisi olan kalp sözcüğü değişik türevleriyle Kur'an-ı Kerim'de 132 yerde farklı farklı geçiyor diyerekten akılla ilgili de son bir not ile ilave etmiş olayım. Aklı kısaca böyle özetleyebiliriz ama tabii dediğim gibi akıl çok uzun bir konu, çok derin bir konu. Kur'an'daki akıl ile o başlı başına bir başlık konusu.
Evet evet kesinlikle. Şimdi başlığımızın ikinci bölümü olan fıtrata geçelim dilerseniz. Fıtratın tanımını yapalım ve hemen sonrasında Kur'an'da fıtrat nasıl geçiyor buna değinelim.
Tabii ki fıtrat da yine Arapça bir kelime. Bir şeyi başlangıcında yarmak, kazmak anlamına gelen fatır kökünden türüyor. İlk yaratılış manasına geliyor. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Yapı, öz, karakter, tabiat, mizaç anlamlarıyla da tanımlayabiliriz. Basit iki örnek verelim. Tohumun içinden çatlayıp bitkinin filizlenmesi olayına fıtrat deniyor. Ya da yumurtanın içinden kırılıp civcivin çıkması gibi oluşumlara da fıtrat deniyor. Şimdi kainatta her şeyin fıtratı var. Taşın da var, toprağın da var, hayvanların da var, insanların da var. Buna karşı fıtratı farklı yorumlayan düşünürler de var tabii ki. Mesela John Locke'un boş levha tezi vardır. Kiliseye karşı insanları savunurken söylediği bir şey olarak insana ne yüklerseniz, ne yazarsınız öyle şeyler diyenlerdendir John Locke. Çünkü o işte bu günah doktrininin üstüne ürettiği bir tez olarak bunu sunmuştu. Yani ya da dıştan boş bir levha gibi geliyor der kendisi. Ama bizlere göre fıtrat insanın yaratılış üzerine getirdiği özelliklerdir. İlahi formatla geliyoruz. Göz, el, organ, beyin, akıl, düşünce gibi şeyler hep bizim fıtratımızda yüklü olan şeylerdir. Kısaca aslında bahsedersek bunu, Sinan Canan Hoca'nın çok güzel sevdiğim kitabı vardır. İfalar, insanın fabrika ayarlarıdır aslında fıtrat. Biz inananlar için bunun yapısını Allah koyar diyoruz. Tabii materyalist bakış açısıyla bunu doğa yapıyor diyebilirler. Ama ne denirse densin, bir şeyin fıtratı üzerine yaratılması diye bir durum var. Yani her şeyin fabrika ayarları var. Terim olarak bakarsak fıtrata, Allah'ın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzerine yaratmasıdır diyebiliriz. Çünkü insan başlangıçta küfür ve imana sahip olmaksızın yaratılmış. Allah insana akıl vermesiyle birlikte onu kendine muhatap almış. İmanı emredip küfrü yasaklamış. Böylece insanlar da Allah tarafından kendine bahşedilen akılları sayesinde kanıtlarıyla birlikte Allah'ın varlığını ve birliğini onaylamış olurlar ki işte bu onların imanıdır diyebiliriz. Şimdi kültürle tanıştıktan sonra fıtrat işlenmeye başlıyor. Bu fıtratın bozulmasına ya da yaratılışına uygun olarak kalmasında büyük rol oynuyor. Yine fıtrat bireysel tanımlamalar için değil, tür ifade etmek için kullanılan bir terim. Çünkü insan türü için kullanılır, bu hayvan türü için kullanılır. İşte İsmail'in fıtratı, Okan'ın fıtratı, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın fıtratı diye bir şey olmaz. Bu bağlamda Kur'an'da da fıtrat 20'ye yakın yerde kelime olarak geçiyor, türemiş olarak geçiyor. Bunlardan 6 tanesi fatır olarak Allah'ın sıfatı olarak kullanılıyor diye de bir bilgi vereyim. Şimdi Kur'an'ın fıtrata bakışı için en güzel sunduğu, benim gördüğüm en güzel ayet Rum suresinin 31. ayeti. Rum Suresi 31. ayet şöyle diyor. Batılın her türünden yüz çevirip yalnız ona yönelin. Yani fıtratınıza dönün. Ve ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İbadet ve duanızın istikametini doğrultun ve asla ondan başkasına ilahlık atfedenlerden olmayın der. Allah'ın yaratması iyilik üzerine, temiz olma üzerine bizlere yaratmıştır. Fıtratımızı korumazsak formatı bozulabilir. Yani fabrika ayarlarımız bozulabilir. Nasıl bir ailede, nasıl bir çevrede ve toplumda yetişiyorsak o yapıya göre eğer yaratılıştan getirdiğimiz fabrika ayarlarımızın tersine bir hayat yaşıyorsak bu bozulabilir. Bu yüzden sürekli Allah ile iletişim içinde olmamız gerekiyor ki fıtratımızı bozmamaya çalışalım. Takvalı yani sorumlu, duyarlı, fıtrat ve vicdan koordinasyonunu sağlamamız, özümüzden uzaklaşmamamız gerekiyor. Bunlar bize zaten doğuştan kodlu olarak verilmiş melekeler. Bizlere Allah tarafından ayrıca bir de nefs ve akıl gibi bunları yönetebilme becerisi de verilmiş. Burada Allah'a yakın olmak, imanlı olmak, Allah'ın ipine tutunmak, dost doğru yolu üzerinden ayrılmamak en büyük teminatımız olarak görülüyor. Şimdi neye yönelirsek o tarafımızı besleriz. Sürekli iyilik yaparsak, iyi olursak sürekli haline getiririz. Bu davranışlar da bize yerleşik olarak bizim melekelerimiz olmuş olur. Meleğimiz olur yani. Bunun tersini işletirsek aynı bu durum bozulmaya sebep olur. Formatımızı bozup şeytanlaşmış oluruz. Hani bir hikaye vardır ya, kızılderili bir beyazlı bir siyah köpeği besler. Ona sorarlar hangisi sana daha sadıktır, hangi tarafı beslersem o daha bana sadıktır der. Birisi iyiliği, biri kötülüğü temsil eder. Fıtrat konusunda kısaca böyle değinmiş olayım. Ya bu konuda dediğim gibi yine başlı başına uzun ve derin bir konu diyerekten.
Evet, az önce okuduğunuz ayet Rum 31 miydi Okan Bey?
Evet, Rum 31. Bir de Rum 30 var, ona ileride değineceğim.
Evet, ileride tamam. Peki. Ben o yüzden özellikle sormak istedim.
Yok yok. Onu Rum 30 da benim tamam. Çok sevdiğim ve çok kullandığım bir ayettir. Çok herkes de kullanıyor ama ben bu fıtratın özellikle bu Rum 31'deki kullanımını daha çok fıtrata uygun görüyorum. Öbürü daha geniş kapsamlı bir kullanım. Onu ileride değineceğim.
Tabii nasıl? Peki. Diğer sorumuza geçelim. Mucizelerin tanımı nedir Okan Bey ve Kur'an'da mucize ile ilgili ayetler nelerdir?
Şimdi mucize en çok herkesin merak ettiği ve çok enteresan ve gerin, o da çok derin bir konu olan bir kavram. Yine mucize Arapça kökenli bir kelime. Ac kökünden türeyen bir sözcük. Şimdi kelimenin ilk anlamı karşısındaki kişiyi şaşırtıp aciz bırakan, beş büyünün algılamakta güçlük çektiği olay ve olgular mucize olarak tanımlanıyor. Kur'an'da mucize ismi enteresandır, hiç yer almıyor. Kur'an'da mucize yerine evet, ayet, burhan ve beyine kelimeleri kullanılıyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki tabii bu kelimeler Kur'an'ın bütününde mucize manası yanında farklı anlamlara da geliyor. Orada bir karışıklık olmasın. Şimdi mucize öbür taraftan ayet, alamet, nişan ve delil anlamlarını da taşıyor. Kur'an'da tekil olarak ayet, çoğul olarak ayat, mucize anlamında yer alıyor. Bunlar için Kur'an'da bunlar için Bakara suresi 118, 145 ve 211'de, Ali İmran suresi 49 ve 50'de, Enam suresi 4, 25, 35, 37 ve 109'da ve Araf suresi 73, 132'de mucize kavramlarının kullanılışına bir de İsra suresi 59'da bulabilir bakabilirsiniz. Ben buradan bir tanesinden örnek vereyim. Mesela Ankebut suresi 50'de hakikat ben size Rabbinizden bir ayet getirdim şeklindeki kullanımdaki ayet mucize anlamında kullanılıyor. Aynı şekilde gerçeğe uygun olup delillerin en sağlamı manasına gelen burhan ve akla ve duyulara hitap eden açık delil anlamındaki beyine kelimeleri de ayetlerde mucize anlamında kullanılıyor. Bunlar içinde yani beyine ve burhan kelimelerinin kullanımı içinde Araf 73, Hud 53, Taha 133, İsra 101, Kassas 32 ve 36. ayetlere bakabilirsiniz. Kur'an'ın mucizeleri dediğim bir de Kur'an'ın mucizeleri dediğimiz bir kavram var. Bu kavram nasıl açıklanabilir? Şimdi Hazreti Muhammed'in ümmi olduğu inancıyla birlikte Kur'an'ın söz söyleme sanatı yani edebi icaz Kur'an'da nüzulü içinde gelecekten haber verme, Kur'an'ın indirilişi zamanındaki bilimsel seviyenin çok ilerisinde bilimsel temellere dayalı anlatımlar var ve ifadeler var. Ve bunların geçtiği içeriklerin inancıyla ileriki zamanlardaki gelişmelerin bu ifadeleri doğruladığı, dolayısıyla Kur'an'ın taklit edilemez ve insanüstü bir kaynaktan geldiği inanç ve iddialarına verilen isim olarak geçiyor. Kur'an'da kendisinden önceki toplumlara ait uzunca söz edilen mucizevi ayetler var. Bunlara da değinelim. Mesela Musa ve İsrailoğulları için Kızıldeniz'in yarılması, Hazreti Yunus'un balığın yutması ve canlı olarak kavmine geri döndürülmesi, Musa ile sihirbazların kapışması, Hazreti Meryem'in bakir iken doğum yapması, Hazreti İsa'nın bebek iken konuşması, yine Hazreti İbrahim'in Nebut tarafından ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması gibi bazı mucize anlatılardan bahseder Kur'an. Yani bunun gibi çok örnek var. Tabii bunların mecazen böyle kullanıldığını savunanlar da var ama bu başka bir konu. Buna girmiyorum hiç. Önceki ümmetlere ve kavimlere peygamberler öğütler verdiklerinde insanlar onları dinlememişler. Sonra insanları ikna etmek için Allah mucizeler göstermiş. Allah mucize gösterdikten sonra inanmamak için başka bir bahaneleri kalmıyor insanların. Kur'an'da bunların hepsi anlatılır. Bunlar ilk olarak meydan okumak için gösterilir. Yani bakın, eğer bunun Allah'tan olduğunu düşünmüyorsanız bunun nasıl olduğunu söyleyin der. Salih peygamberin mesela dişi dev olayında bundan bahseder. Çamurdan olan kuşun nasıl canlandığını anlatan ya da asanın yılanı dönüştüğü gibi kıssaları örnek olarak bunları koyabiliriz. Diğer taraftan mucize isteği aslında bir ispat olayı değil, son uyarıdır. Burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da yaşayanlar daha iyi bilirler. Köprüden önceki son çıkış misalidir bu. Meydan okuma sonrası gelen mucizeye inanmamakta direnen tüm toplumlar helak edilmiştir. Yani Kur'an'ın anlatımlarıyla mucize insanları ikna etmek değil, son uyarı mertebesi aslında. Çeşitli mucizeler de insanların daha çok ikna olması ve peygamberliği tasdik etmek amacıyla gösterilmiştir ki bunun için Kur'an'da da bahsedilen mesela Hazreti İsa'nın havarileriyle sofra mucizesi, yine Hazreti Musa'nın elini göğsüne sokup beyaz olarak çıkarması gibi mucizelerini söyleyebiliriz. Yine diğer taraftan Kur'an ayetlerinde Furkan 7 ve 8'de, Hicr 6 ve 7'de Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'den daha önceki peygamberler gibi mucize getirmesini talep etmişler. Peygamberin beşer oluşuna tepki göstermişler. Beraberinde bir melek olmasını yahut ona bir hazine verilmesini veya bahçesini olmasını istemişler. Yine Kasas 48'de Hazreti Musa'ya verilenin benzeri buna da verilmeli değil miydi demişler. Benzeri taleplerde bulunmuşlar. Bunlar müşriklerin istedikleri mucizeler. Diğer taraftan ehli kitapla olan münasebetlerle ilgili de ehli kitabın istediği mucizeler var. Bunların en bariz örnekleri mesela Nisa 153'te peygamberden gökten bir kitap indirmesini talep etmiştir. Yine ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyan din adamlarının, burası çok detaylıdır, okumayacağım uzun uzun ama arkadaşlar bakabilirler, İsra suresi 90 ve 93. ayetleri ehli kitabın peygamberimizden istedikleri mucizeleri, talep ettikleri mucizelerden bahseder. Şimdi bu ifadeler göz önünde alındığında onların zihinlerinde şekillenen peygamber kavramının Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan oldukça farklı olduğu bir durum söz konusu. Şimdi Mekkeliler bu kıssaların etkisiyle belki de peygamberleri hep harikulade haller gösteren, insanüstü vasıflar taşıyan, adeta yarı ilah denilebilecek biriler olarak düşünüyorlar diye görüyoruz. Aslında bunu bugün de böyle görüyoruz da. Şimdi o konuda ileride geleceğim inşallah. Onların ısrarlı bir şekilde mucize isteklerinde peygamberi zor durumda bırakma, onu sıkıntıya sokma, alay etme gibi etkenlerin yanında bu anlayışlarında yani tesiri var gibi görülüyor okumalarımızda. Nebimiz kavminin mucize isteklerini kendisinin de onlar gibi bir beşer olduğunu, mucize getirmenin kendiliğinde olmadığını, mucizelerin Allah tarafından gönderildiğini ifade ediyor ve bu şekilde cevaplar veriyor. Ancak peygamberimizin Şura 3 ayetindeki gibi zaman zaman ısrarlı mucize istekleri karşısında oldukça bunalmış olduğunu da görüyoruz. Yine buna istinaden Allah Resulü'nün uyarıldığı Enam suresinin 35. ayeti, bir dakika, evet, En'am suresinin 35. ayetinde şöyle söylüyor. Onun ruh halini göstermiş oluyor bu ayet. Eğer onların yüz çevirmeleri ağrına gidiyorsa ve senin de yeri oymaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün varsa, haydi bunu yap da mucizevi bir kudret delili getir bakalım. Oysa eğer Allah isteseydi onların tümünü hidayet üzerine buluştururdu. Öyleyse sakın cahillerden olma diyor. Yine İsra 59'da belirtildiği üzere Allah bize ayetler göndermekten alıkoyan şey evvelkilerin yalanlamış olmasıdır buyurarak mucize isteklerinin reddedilme gerekçesini daha öncekilerin inanmaması olarak beyan ediyor. Fakat Hazreti Muhammed'in özelinde ise Kur'an mucize olarak kendisinin yani Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğundan bahsediyor. Ayetlerin delillerinin, surelerin mucizeliğinden bahsediyor. Allah Hazreti Muhammed'in nübüvvetliğini, içeriğini akıl ve ilim esasları üzerine dayalı kılıyor. Bakın bununla ilgili de bir örnek ayet vereyim. Yine Kassas 86'da sen bu kitabın sana vahiy olacağını ummuyordun diyor. Diğer taraftan Şura 52'de sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin deniliyor. Onun önceden peygamberlikle ilgili konularda hiçbir bilgisinin olmadığını buradan görebiliyoruz. Başka bununla ilgili not almamışım, evet. Yine öteki taraftan savaşlarda ve sair zamanlarda vuku bulan ilahi yardımlardan bahsetmek gerekiyor. Bunları da çünkü mucize denilebiliyor. Şöyle ki hicret esnasında Hazreti Peygamber ve arkadaşına o parantez içinde Hazreti Ebu Bekir diyebiliriz. Öyle söyleniyor siyer kaynaklarında. Mağarada yapılan görünmeyen asker yardımı bir örnek. Bedir'de müminlere yapılan meleklerin yaptığı yardımlar gibi bazıları Kur'an'da zikrediliyor. Kanımca bu yardımların mucize kapsamı içinde değerlendirilmesi ve sadece peygamberin hayatıyla sınırlandırılmasını ben doğru olarak görmüyorum. Neden? Çünkü bunlar Allah'ın kullarına yaptığı ilahi bir yardım olup sadece peygamberin değil Allah'a kulluk eden hepimizin hayatında bence muhtelif zamanlarda gerçekleşmesi söz konusu olan haller. Diğer taraftan mucizeler içinde boğulmuş bir Resul anlayışı görünüşle peygamberi yüceltmekse yani durum bunu yüceltmekten daha ziyade Kur'an tarafından bize iletilen, bildirilen usve-i hasene denilen en güzel örnek olma sıfatını zedelemekte olduğunu görüyorum. Diyerekten de mucize ve mucize kavramını tanımlayan ayetleri böylece özetlemiş olayım.
Hı hı. Yani çok güzel devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. Ama tabii daha yarım saatimiz var.
Merak duruma etmeyin. Göre uzatabiliriz. Bu son konu çok uzun bir konu zaten.
Götürecek mi diyorsunuz? Peki. Peki o zaman.
Evet.
Son sorumuza geçelim. Kur'an'daki ayetlerin mucizeleri günümüzde akıl ve fıtrat ile nasıl anlaşılmalıdır? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi bu konu aslında konunun en hassas noktası, konumuzun da en hassas noktası ve derin ve uzun bir konu. Ben şimdi şöyle bir başlangıç yapayım bu konuya. Kur'an'ın yalnızca Arap kavmine geldiği algısı yanlıştır. Çünkü evet o dönemin toplumuna, o dönem sosyolojisi içine 23 seneye yakın bir sürede peyderpey inerekten nazil olmuş ama verdiği mesajlar, hitap, seslenişler tüm insanlığı ilgilendiren evrensel konular ve bugünümüze ait çıkarımlar yapabilmemize olanak veriyor. Şimdi hem o dönemdeki bozulmuş, tahrip edilmiş sosyal konuları ıslah etmiş, hem bugünümüze sesleniyor hem de bundan sonrasına seslenmeye devam ediyor. Yani şu anda İslam toplumlarının geri kalmışlığı Kur'an kaynaklı değil, kültürlerin insanların algı, akıl ve fıtratlarını kötüye kullanmalarından kaynaklandığını söylemek bence daha doğru olur. Şimdi insanlar Kur'an'daki ayetlere göre yaşadıkları için mi geri kalmıştır ve bilim ve ilimden uzaklaşmıştır yoksa başka bir din algısıyla yaşadıkları için mi bunu İslam'a mal etmeye çalışmaktadırlar? Bunu düşünmek gerekiyor. Kur'an aklını kullanmayan toplumları eleştirir ve o toplumları ifla etmeyeceğinden bahseder. Allah aklını kullanmayanlara pislik yağdırırım der. Yunus suresi yüzde bunu söyler. Bu benim için bir Kur'an mucizesidir mesela. Yani şu andaki ümmetin halini gözümüze bakarsak, değerlendirirsek kararı size bırakıyorum. Amacımız zaten bunu değiştirmek ve insanları uyandırmaya çalışmak. Bu yüzden Kur'an'a dönelim diyoruz. Bu yüzden Kur'an'la ilgili hemhal olun istiyoruz. Niyetimiz bu. İslamiyet için Arap toplumları Orta Doğu'nun hali gibi konular sadece dini ve inançsal olarak açıklanamaz. Dinler sadece söylemleri ve eylemleri meşru kılmak olaylarını kamufle etmek için aparat olarak kullanılıyor. Şimdi idari tebaa tarafından bir güç ve idare mekanizması olarak kullanılıyor. Radikal bir din diye bir terim yoktur diye inanıyorum. Radikalleşmeyi din kılıfına sokmak vardır diyebiliriz buna. Şimdi bundan 200 yıl öncesine kadar tüm dünyada insanlık adına bu İslam dinimiz birçok ilim, bilim, medeniyet getirmiş, Avrupa Rönesansı'nı bile tetikleyen bir İbn Rüşd özelinden bakarsak, bugün böyle olmamasının sıkıntısı insanın fıtratını Allah'tan uzak yaşayarak bozmasını, dolayısıyla kendisiyle alakası olan bir durum olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Kur'an'daki aklı mucizeleri ele almaya çalışalım isterseniz. Böyle daha konu oturaraktan gitsin. Söylediğim üzere sürekli aklı atıf yapan, insanı düşünmeye sevk ettiren bir kitap olan Kur'an'ın temsil edildiği günümüz toplumlarının durumu hem bir paradoks hem de içler acısı maalesef. Ama görüyoruz ki konu Kur'an değil. Çünkü gerçekten bu kitabı hakkıyla sindire sindire okuyan, anlamaya çalışan, mesajlarını hayatına tatbik eden bir bireyin ve bu bireylerden oluşan bir toplumun böyle olması imkansız. Şu anki insanlığın içinde bulunduğu durum, gerek Müslüman iddiasında bulunan, gerek gelişmiş Batı toplumu iddiasında bulunan toplumların ne insan fıtratına, ne akla, ne vicdana uygun hareket etmediğini görebiliyoruz. Bizim gibi İslam'a inandığını iddia edenlerin gerçekten Kur'an'a göre mesajları anlayıp yaşamaya çalışan bir topluluğun huzur ve refah içinde olmamasına imkan yok diye görüyorum ve düşünüyorum. Ben şahsen Kur'an ile tanıştıktan sonra ayetlerde de söylendiği şekilde bu kitabın bir uyarıcı, burası çok önemli. Yani bizim esas şeyimiz bu bence, kilit kelimeler, kavramlardan biri. Bu kitabın bir uyarıcı ve müjdeleyici olmasından, bir lütuf olmasından başka bir şey görmedim. Hiç bilmediğim insan yaratılışına, fıtratına, akla aykırı bir şey olduğunu da görmedim. Bakışı bozuk olanlar birçok olumsuz mesaj ve önyargılı çıkarımlar yapabilirler. Ama kitabın zaten iddiası Allah yolunda olmak isteyenlere bir hidayet rehberi olarak kendini tanıtıyor. O yolda olmayanları zaten daha da azgınlaştırır diyor. Biz o yüzden bizim gibi düşünen, iyilik için çalışan, akleden, emek, çaba harcayan, sadece kendimiz için değil, tüm toplumlar için insan olmanın gerektirdiği kucaklayıcı, insanın iyi tarafını gösteren eylem ve söylemlerde bulunmaya devam edeceğiz ki Kur'an'ın kendisi bize bu şekilde çağrıda bulunuyor zaten. Ha, bu çağrılara girmeden önce şu anda dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor ve her insanın doğuştan fıtraten de inanma ihtiyacı var diye eklemem gerekiyor. Çünkü maalesef buna yok diyenin samimiyetine inanamam diyerekten de devam edeyim. En dinsizim diyen, en inançsızım diyen birisi bile inanmadığının inancına inanır. Ve onu savunmaya çalışır. Yani o da enteresan. Bence bir insanın dünyada neden varım diye sorup da bunu temellendirememesinin ya da aklı ve fıtrata aykırı şeylerle temellendirmesinin garip bir tarafı var diye görüyorum. Şu dünyada insanoğlunun en büyük nimeti akıldır. Allah'ın bize verdiği en büyük nimettir. Onu kullanmak için ise insan özgür bırakılmıştır. Yani şimdi gelelim esas ana konumuzun ilgili bölümlerine. Şöyle bir düşünelim, bir tefekkür edelim istiyorum. Biz hayatımızdaki her şeyi haber olarak duyuyoruz. Ve onun sahihliğine, kaynağına, itibarına bakıp ona göre değerlendirip ona güvenip öyle mi, öyle değil mi diye bir kararda bulunuyoruz. Kur'an'ın 1400 küsur yıl önce verdiği haberleri gerek o güne gerekse bugüne aklen ve fıtraten okuyup değerlendirdiğimizde insan bence hayret etmeli. Neden? O dönemin bedevi ve medeniyet seviyesi daha geri olan toplumunu alıp kısa süre içinde büyük bir medeniyet haline getirmesi ve bunu şundan daha 200-300 yıl öncesine kadar ilim, bilim, çağdaşlık, teknoloji gibi alanlarda insanlık tarihine birçok katkıda bulunan bir kitaptan bahsediyoruz. İnsanlar bir şeye inanmak için onun elle tutulur olmasına, gözle görülür olmasına, onun somut bir şey olmasına gerektiğine inanıyorlar. Bunun için bir delil istiyorlar. Tamam. Ama örneğin gidip görmediğimiz bir ülkenin varlığına da inanıyoruz. Uzayı görmesek de onun varlığına da inanıyoruz. Dünyanın yuvarlak olduğuna da inanıyoruz. hiçbir delilini görmesek de bunların kurgu olduğuna bakmıyoruz. Haberin güvenilirliğine bakıyoruz, itimat ediyoruz ve ona göre inanıyoruz. Kur'an'la tanışıp okumaya başladığımda ben niye geç kalmışım demeden kendimi alamadım. Ön yargılar, anne baba, ataların öğretileri, gelenek, mezhepler, hacılar, hocalar, siyasiler, hayatın içinde gördüklerin Kur'an'la yakından uzaktan alakası olmadığını, başka bir inanç ve suni şeyler olduğunu görüyorum. Ve gördüm de, hala görüyoruz. Okulda bile bize bir ezber niteliğinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretilmiş olduğunu fark etmek inanın çok üzücüydü benim için. Konumuza dönersek şimdi şöyle bakalım. Böylesi bir haberin yüzyıllardır gündemini kaybetmeden Kur'an'la birlikte günümüze gelmesi muazzam bence. Ama kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu haberin ne olduğunu biliyor muyuz? Bunu anlamak çok basit. Öncelikle bir algı yanılgısı içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Sonra bildiğimiz tüm ezberleri unutacak şekilde samimi bir niyetle Kur'an'ı açıp yavaş yavaş anlamaya çalışarak, sorarak, sorgulayarak, araştırarak okumaya başlamamız gerekiyor. İslam'da din adamları sınıfı yoktur. İnanıyorum diyen her Müslüman dinin tek kaynağı Kur'an'dan bunu öğrenmelidir. Bunu Kur'an bize emrediyor. Artık elimizde muazzam bir teknoloji imkanları da var. Bir sürü kaynaktan bunu yapabiliyoruz. Adım atmak için sadece samimi olmak, niyet etmek, kalpten samimi olmak gerekiyor. Ben bunu iki anahtar kavramla yapmaya çalıştım. Hayatımda zaten bunun üstünde yaşadığım için Allah'a şükürler olsun ki beni Kur'an'la buluşturma lütfunda bulundurdu. Aklı ve fıtratı cevap anahtarı olarak önüme koyuyorum. Kur'an'ın madem iddiası evrensel ve Allah'tan geliyor, onu merkeze alıp pergelimin sivri ucunu Kur'an'a batıraraktan daireye öyle çiziyorum. Ne var ne yok her şeyi kitaba, akla ve fıtrata vuruyorum. Aykırılık, insan fıtratında akla ters bir şey var mı diye kafamda çok sorular vardı. Oldukça, okudukça, kavradıkça sorular birer birer silindi inanın. Kitabın iddiası fıtrat dini ve akledin insanlara yönelik olduğu için bu kavramlar dışında hep değerlendirme yaptım. Hala da yapıyorum. Hatta inanır mısınız, belki size ilginç gelecek, hala ara ara ateist, oryantalist, din düşmanlığı yapan çevreleri takip ediyorum. Sırf aklederek bir şeyleri reddediyorlar mı diye. Bu sadece benim imanımı güçlendiriyor diyebilirim. Çünkü hiçbiri elle tutulur, akıl mantığa, usule uygun yorum ve görüş bildirmiyorlar. Psikolojik, siyasi ya da sosyal açıdan ön yargılarla harmanlanmış, tez bile denilemeyecek ithamlarda bulunuyorlar. Sorgulamadan nakil ile bize iletiyorlar. Google'un ilk iki satırını okuyup alın budur cevabı diyorlar. Biri bir şey söylesin, merak edeyim de araştırayım diyorum. Ezberden, klişelerden, etiketlerden, suni ve taraf olmaktan başka bir şey göremiyorum inanın yani.
Yani aslında eleştirdikleri şeyin ne olduğunun farkında değiller.
Tabii ki yani işte hep bir ön yargı var. Bu algı ve ön yargı da başlı başına ayrı konular aslında. Bunu da çok böyle derinlemesine konuşup sohbet etmek isteriz. İstemek gerekiyor. Çünkü algı yönetimi bence çağımızı ve geçmiş bütün çağlarda en önemli ön yargı oluşturma mekanizması. Onu iyi kavramak gerekiyor. Şu anda yapılan da bu. Algı da ayrı bir konu tabii. Diğer taraftan Kur'an'ın verdiği haber tüm geçmiş, o günkü, bugünkü ve gelecekteki tüm çağları kapsıyor. Bak burası çok enteresan aslında. İnsanlar, ya yine bir paradoks bir şey söyleyeceğim. İnsanlar Yunan felsefe kitaplarının güvenirliğine, yazarlarına, onları görmüşler gibi itimat ederken Kur'an'a itimat etmemelerini de ayrıca trajikomik buluyorum. O da enteresan geliyor. İnanan insanlar da bunu ispat etmek için hep mucizelerin peşinde. Ya kendilerini ya da başkalarına inandırmak için hak kitap olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar ama mucizeler anlataraktan. Kur'an biz Arapça bilmiyoruz ama başlı başına bağımsız yapılan akademik çalışmalarla dil bilimi açısından şunu şöyle yapmışlar. Cahili şiirleriyle hadisleri karşılaştırmışlar ve Kur'an'ı dil bilimi açısından Kur'an'ın dilinin yani ilahi bir dil olduğunu bağımsız araştırmacı ve akademisyenler tarafından ispatlamışlar. Yine bunun yanında Kur'an'da matematiksel mucizeler, bilimsel, tıp mucizeleri gösteren birçok ayet var. En azından ben bunlara bakarak inanın bu kitabın hak kitabı olduğuna Allah'tan geldiğine inanmadım. Ha, kimi insan tabii ki zihni bu tarz şeylerle ikna olabilir. Başlangıç için bir adım olabilir. Ama bence Kur'an'ın gerçekliği ve mucizesi akıl üstünden bir okumayla bana daha anlamlı geliyor. Şimdi bu doğrultuda Kur'an'daki akli mucizelere devam edelim. Bunları biraz daha detaylandıralım. Kur'an'ın ayetlerinin mucize olmasının ve benzerlerinin getirilememesinin sadece bir nedeni dil bilimiyle açıklanabilir. Ama tek başına böyle olmaması da gerekiyor. Şimdi böyle olsa sadece Araplar için bir mucize olurdu. Ya da matematiksel, bilimsel olarak da tek başına yeterli değil. Öyle olsa o zaman da bu dini okuyup anlamak için matematik ve bilimle ilgisi olmayanlar nasıl ikna olacaklar? Herkes aynı eğitim seviyesinde değil ki. Ama bu kitabın herkese hitap ediyor ve herkesin anlamasına açık olması gerekiyor ki akıl ve fıtrat bunu açıklıyor diye düşünüyorum. Konuları daha iyi oturtmak adına öncelikle o dönem coğrafyasıyla, kültürüyle, sosyolojisiyle biraz hemhal almak gerekiyor ki anlatacağım şeyler akla ve fıtrata uygunluğunu daha iyi analiz edelim. Pardon. Şimdi Kur'an'ın üçte birine yakın bölümü kıssalardan oluşuyor. Bu kıssaların indiği, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Arapların hayatlarında duymadığı tarihi bilgilerden bahsediyor olması, her çağdan, kavimden alıntılar yapması bize tüm bunları peygamberlere kim öğretti sorusunu sordurtturuyor. Kendi mi gitti öğrendi ya da birisi öğretti diye oryantalist iddialar var ama aklı selim bir insan olaraktan yani işi mesleği, o dönemi, yaşadığı coğrafya, ümmiliği, bu arada ümmiliği de açmak lazım. Ümmilik okuma yazma bilmiyor demek değildir. Ümmilik ehli kitaptan haberi olmayan, Mekkeli olmayan demektir esas anlamıyla. Bu da ayrı bir konu. Onu da kenara koyuyorum. Olan bir insan birçok dil biliyor olması lazım ki, birçok alimle ve birçok konuyla ilgili eğitim alması gerekiyor ki bunları çelişkisiz şekilde zikrediyor. Tüm bu konulara hakim olması gerekiyor ki böyle bir kitap yazsın. Kur'an'ın içinde gaybi bilgilerin verilmesi, içerik genişliği ve birçok konudan bahsediyor olması, farklı içeriklerin yapılarının olması, bir anda değil farklı zamanlarda yazıya geçirilmiş söylemler, farklı mekanlarda söylenmiş metinler, masa başında yazılmamış olmasının en büyük delilleri bence. Yine Kur'an'da peygamberin bunu önceden kurgulamış ve bu hazırlıklarla sözleri söylemeye başladığını da görmüyoruz. Kur'an nazil olurken yaşayan aktif gerçek bir hayat var. Toplum ve sosyoloji var. Ayetler yaşanan olaylar üstüne iniyor ki o dönemde yaşayan inanan ya da inkar edenler için önlerinde bir çözüm, bir öğreti sunulurken bugünkü çağda mesajını ilettiği ilke ve kaideleri ortaya koyuyor gibi bir durum söz konusu. O günle bugün arasında yaşantı, kültür, medeniyet, çağ olarak farklar olsa bile insanoğlu için, tüm zamanlar için geçerli, akla ve fıtrata uygun söylemlerde bulunuyor. Yine mekanların farklı farklı olması, 23 sene boyunca farklı dönemlerde her şeyin yaşandığı bir sosyal hayatın içinde hitap olmakla olup, mekansal ve zamansal olarak içerik genişliğinin olması, insanın anlam arayışından her türlü disipline, hukuktan ekonomiye, kadınlara, kadınların iade edilen haklarına, kölelerin özgürleştirilmesi hareketini başlatmasına, dinler tarihine, kozmolojiye, doğaya, antropolojiye, biyolojiye, astronomiye, zoolojiye, botaniğe, embriyolojiye, daha birçok saymaktan bile yorulacağımız disipline işaret eden içerikler ve genişlik sunması bana mucizevi geliyor. Yani bunu bir insana oturup da kendisinin yazması imkansız zaten.
Evet, bu kadar farklı dallarda iddialarda bulunup hepsinin tek bir kitapta olması ve bu iddiaların hiçbir şekilde çelişmiyor olması aslında asıl mucize.
Tabii ki yani enteresan değil mi? Yani bunu düşündüğün zaman herhangi sıradan bir insan değil, çok alim bir insanın bile yapması o kadar zor ki, bir de 23 senede bir dinamikte yapıyor bunu. Yani bir seferde çıt diye çıkartmıyor. Ve bunları yaparken sosyopolitik bir hareket başlatıyor. Burası da çok enteresan bence. Teorilerini hiçbir zaman değiştirmiyor. Ana ilkeleri aynen savunmayı her şart, her zaman ve mekanda devam ediyor. Mekki sureler var biliyorsunuz, Medini sureler var. İki tarafındaki bütün muhataplara aynı tarzda, aynı usulde, aynı yaklaşımlarla ilkelerini savunmaya devam ediyor. Usluplar farklılaşıyor ama o da o gelişimle alakalı olan bir şey. O da ayrı bir konu. Şimdi bir düşünür, bir fikir ortaya koymak için bir ön hazırlık ve hazırlık yapar. gördüğümüz ve anladığımız üzere peygamber bir ticaret insanı ve nebilik iddiası da yok. Haksız, yani hazırlıksız olarak bu projeye girmiş gibi ayetlerden bunları anlıyoruz. Aksine ilk ayetlerde Allah nebi ikna etmeye çalışıyor. Tüm bunları bilip, görüp, muhakeme yaparak bunun ilahi olmadığını düşünmek haşa peygamberin sahtekar veya çok büyük zihinsel sıkıntıların olduğunu söylemekle aynı şeydir gibi geliyor bana. Ne kelam ki 23 sene boyunca aktif olarak rol oynayan peygamberle ilgili böylesi bir rivayet, iddia ve en yakınlarının bunu sorguladığını hiçbir kaynakta da bulamıyoruz. İftiranın önü açık tabii. Delilsiz yapılan iftiradan öteye gitmeyen her söylem varsayım bizi bağlamıyor. Demiştim ya, haberin kaynağı ve güvenilirliği ve delile bakılır. Önemli olan bizim için de budur. Bir delinin peşinden mi gidiyoruz diyen olmamış 23 sene boyunca. Biraz empati yapmamız gerekiyor. Bugün böyle bir durum olsa bir düşünelim ne yapardık? Hazreti Muhammed Kur'an'la bir devrim yapıyor ve bunu yaparken de bunu erdemli bir duruş, bakış, davranış, yaşantı ve söylemlerle yapıyor. Kur'an'ın bir başka mucize durumu ise eski kutsal metinlerdeki hataları düzeltiyor olması. İnsanlar bu tarafı da çok karıştırıyorlar diye görüyorum. Şöyle ki, gereksiz yerleri çıkartıyor ve aynı hikayenin başka boyutlarını başka başka ayetlerle farklı açıdan anlatıyor olması bana mucizevi geliyor. Eski kitapları tasdik ediyor. Bunu yaparken hikayelerin tahrif edilmiş yerlerini düzeltiyor. Burası çok önemli. Alıp copy paste yapmıyor yani. Ana mesajı sunuyor ve bunları yaparken de akla ve fıtrata aykırı bir tek çelişkisi bile bulunmuyor. Yani peygamberin dedikleri gibi eski kitaplardan almış, kopyalamış bir husus asla yok. Diğer bir görüşte şöyle, Sümerlerden almışlar, aynen kopyalamışlar gibi tezler var biliyorsunuzdur. Yani biz her topluma peygamber gönderdik diyen Allah, tabii ki de her dinin gelişinde ve toplumlarında benzerliklerin olması zaten aşikar bir durum. Tutarlılık olması lazım. Aksi saçma olurdu. Yani bu bir çelişki olamaz ki. Aksine kaynağın aynı olduğunu gösterir bize. İlahi kaynaktan beslendiğini gösterir.
Yani bugün bakıyoruz, bu anlatımların aynı olması Kur'an'ı değersiz kılmaz yani. Onu söylemek istiyorum.
Tabii ki. Tabii ki. Şu da var tabii ki. Ne diyecektim? Diyeceğimi unuttum. Aksine aynı kaynaktan olduğunu gösterir. Evet. Şimdi bu sanki şöyle bakıyor insanlar. Herkesin, her toplumun böyle tüm bilgiye ulaşabilme olanağı var da araştırıp edip hepsini öğrenip bir arada toplayabiliyoruz. Böyle copy paste alıp ondan ona, ondan ona aktarılaraktan geliyor. Buradan böyle bir çıkarım yapmış oluruz. Bu yanlış bir çıkarım. Kur'an'ın eski
şeriatı... Bir de şöyle bir şey var Okan Bey. Diyelim öyle olsaydı. Bir sürü farklı kaynaktan bir araya getirildi. Ama içinde hata yok. Yani şimdi günümüzde bile baktığımız zaman diyelim bir konuyla ilgili farklı kaynaklardan bir şeyleri bir araya getireceğiz diyelim. Günümüzde bile bunun yapılabilmesi çok muhtemel değil. Birçok hata bulunabilir. Ama Kur'an'da böyle bir hata söz konusu değil.
Aynen. %100 böyle katılıyorum size ben de. Yani öbür taraftan yine bunlara benzer başka destekleyici durumlar da var. Bunları sadece düş, yani basit bir akıl yürütmeyle, mantıkla açıklıyoruz. Bakın hiç böyle hani şu ayette bunu söylüyor, bu ayette bunu söylüyor diye detayda girmeden akıl yürütüyoruz sadece. Kur'an'ın mesela eski şeriatları neshettiği, iptal ettiğini ve Kur'an'la bunları düzelttiğini söylüyor. Ve görüyoruz. Eski kıssalardan yeni kıssalar anlatıyor. Ve bunları farklı şekilde anlatıyor. Bu da çok enteresan. Tabii şimdi bunlara hakim olabilmek için ehli kitabı, yani eski ayeti de bilmek gerekiyor. Ben onlarla ilgili de okumalar yapıyorum ve karşılaştırmalar da yapıyorum. İnanın çok farklı. Hikayenin aynısını alıyor. Burada düzeltmiş ve ilgili bölümlerini anlataraktan bize hitap ediyor. Yine örneğin müşrikleri belki de daha da azdıracak, kızdıracak şekilde alkolü, kumarı, zinayı, ribayı böyle şeylere yasaklıyor. Yani diğer Yahudi ve Hristiyan din adamlarını azarlıyor. Taraflar kazanmak için onlara oynamıyor yani. Onların gönlünü kazanmaya çalışmıyor. Ana ilkelerden asla taviz vermiyor. Şimdi böyle bir kitap tam tersini yapması gerekmiyor mu bunu yazan birisinin? Aksine üstüne daha çok düşman kazanıyor. Kur'an'da meydan okumalar var. Bunu müşriklere de yapıyor. Diğer dini temsil eden din adamlarına da karşı yapıyor. Şimdi yapılan meydan okumaların hepsi insanın özüne, benliğine, fıtratına, yani yaratılışına uygun şeyler. Bir insanın Kur'an'ı okuyup da peygamber bak burada haksızlık yapıyor, adaletsiz, insanlık dışı bir eylem yapıyor, akla aykırı, demesi imkansız. Ha, beşer olarak yanlışa ve hataya düştüğü yerler var peygamberimizin. Allah tarafından da Kur'an'da ayrıca uyarılıyor. Kendi özel hayatı bile zikrediliyor Kur'an içinde yani. Başkaları tarafından üstüne gelebilecek en hassas konular bile açıklanıyor. Kur'an'ın bence bir başka muhteşemliği 600 sayfaya tüm fıtrat kaidelerini, hayatı, ilkeleri sığdırması ve kalplerde bunun yaşanması durumu olarak görüyorum. Bununla ilgili Ankebut 49. Ayeti okumak istiyorum. Bu ilahi kelam doğru bilgiyle anlayıp kavrama yeteneğiyle yani donatılmış insanların kalplerine kolayca nüfuz eden mesajlardan oluşur. Kendilerine zulmedenler dışında hiç kimse mesajlarımızı bile bile reddetmez der. Bizler aslında yaşayan Kur'anlar olmalıyız. Yani diğer kutsal metinlerde, felsefe kitaplarında, cilt cilt alim kitaplarının içinde böylesi şeyler inanın bulamazsınız. Kur'an'ı tefekkür ederek okuduğumuzda aa basitmiş, bu muymuş dedirten şeyler sizi öyle bir içine alıyor ki anlam dünyasına ayetlerin birbirini açıklaması, bağlamlarını, öğretilerini bunu yaşayınca, içine girince anlıyorsunuz. Yani bu anlatılmaz. Evet. İnanın yani bu yaşayınca yaşanır, anlatılmaz yaşanır diyeyim yani. Kesinlikle. Bu muhteşem bir şey.
Kesinlikle. Bazen yani oradaki şey ifade bile edemiyoruz sizin de dediğiniz gibi. Yani anlatılmaz yaşanır.
Ayrıca Allah insanları nasihatla, tavsiyeyle, adalet, minnet duyma algılarıyla onların içlerindeki erdemi cezbederek çağrıda bulunuyor. Şurası çok önemli. İslam insanlığa ilk davet Fatiha'nın ilk 3 ayeti ve bu ilk 3 ayete ait aslında fıtrata çağrı biliyor musunuz? Allah insanları güzel bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Bunu unutanlara bir çağrı şeklindedir Fatiha'nın ilk 3 ayeti. Kur'an ve dinin daveti insanların sağduyularına, akla mantığa, erdemlerine, Allah'ın işlerine koyduğu fıtratlarına uygun bir şekilde olmasına yöneliktir. Bu yüzden biz inkar edenlere ya da mucize hikayeleri isteyenlere Kur'an'ı okumalarını ama anlattığım şekilde yaklaşıp hakkı akılla fıtrat üstüne okumalarını tavsiye ediyorum. Peygamberlerin yolu da metodolojisi de bu şekildeydi aslında. Bundan öte bizim bir sorumluluğumuz yok. Herkes neye inanmak istiyorsa serbest bırakılmış. Biz bildiğimizi paylaşmak, tevdi etmek zorundayız. Şimdi ümmi bir insanın o dönemde böylesi bir söylemi birçok disiplinden 23 sene boyunca ara vermeden aynı tutarlılıkta her türlü ters duruma rağmen adanmışlığı yarattığı toplum yani konuşacak çok şey var ama vakit daralıyor artık. Kur'an'ın haber niteliği o kadar muazzam ki bunu uzaylılar vermiştir, getirmiştir diyen birisine yine daha sıcak bakarım. Ama bunu Muhammed kendisi yazmış, almış, kopyalamış, uydurmuş diyenler inanın ne dediklerini bence bilmiyorlar. Bana çok akıl dışı, mantık dışı geliyor. Biraz da şu kısa kısa şeylerden bahsedeyim. Kur'an'ın nuzul süresi içerisinde gerçekleşen mucizelerden kısa iki örnek vereyim. Bunların sayısını da çoğaltabiliriz ama yavaş yavaş toparlayayım. Rum suresinin ilk ayetleri vardır. İlk bölümü 1 ve 6. ayetleri. Romalıların galip geleceği gün müminleri mutlu edecek bir gelişmenin daha olacağı sözü. Bu da yine Kur'an içindeki mucizelerden biridir. Gaybe dair. Yine Fetih suresinin 1 ve 3. ayetlerinde Mekke'nin fethi sözü vardır. Şimdi Kur'an'a nasıl yaklaşırsanız size ona göre kendini açan bir derinliği var. Bu demek değil ki içinde gizler var, sırlar var. İnanın böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu tasavvufi anlayışta olanlar ayrı bir, o da ayrı bir konu başlığı. Mesajlar o kadar açık ve net ki zaten ayetler bu kitabı açık şekilde anlatıyor bize. Ve bu kitap açıktır diyor. Kur'an ayrıca sıfırdan bir kurulum da yapmıyor. İnsanların bilmediği şeylerden de bahsetmiyor. Islahat gereken konuları dile getiriyor, açıklıyor. İnsanın özüne, fıtratına döndürmeye gayret ediyor. Bu kitap sadece bir yasa kitabı olsaydı birkaç sayfa helaller, haramlar, farzlar, yasaklar gibi söylenir. O şekilde zikredilirdi. Kur'an'ın bireyi inşa etme, toplumu inşa etme misyonuyla bizler için bir yaşam rehberi olmaya son saate kadar devam edecek bir kitap olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü bu insan fıtratı Allah'ın koyduğu ölçüler aradan yüzyıllar geçse de binlerce yıl geçse de aynı. Değişmiyor, değişmeyecek de. İnsanoğlunun yaratı dışında günah işleme potansiyeli olan, pişman da olabilen, bencil, kıskanç, kibirli, cimri, sabırsız, hırslı, nankör, doyumsuz, başına gelen şeylere karşı umutsuz olabilen, aceleci, muhalif, kendine yettiğini düşündüğünde azgınlaşabilen, kötülüğe meyil edebilen, fıtratını ve vicdanını bozabilen bir yapıya sahip. Bu durumlardan Kur'an'ın çeşitli yerlerinde, ayetlerde bahsederek insanoğlunun sınavının bir parçası olarak uyarılıyor. bunları olumsuz ve şeytanın yolu olduğu ifade ediyor. İnsan pür, pak, saf, yalın, iyidir, temizdir diyemeyiz. Allah öyle yaratmıştır ama sınav olması için nefsi ve vicdanı da yaratmıştır diyebiliriz. Peygamber ellerinde Allah'ın elçileri olduğunu ve onun ilettiği mesajları getirdiklerini iddia ediyorlar. İlk talebimiz ne olmalı? Bize bunu ispatla. Onlar da bunu geldikleri toplumlara ispatlamaya çalışmışlar. Kimi zaman sözlerle, kimi zaman gösterdikleri mucizelerle, yani olan dışı göstergelerle. Böyle olmasına rağmen birçokları inanmak istememiş. Aslında bugün de aynı durumda karşı karşıyayız. Bir peygamber gelmiş olsa ve çeşitli söylemlerle, çeşitli mucizelerle karşımıza çıksa, birçokları yine de inanmak istemeyecek. İnsanlar haberin zannini mi, gerçek mi olup olmadığına bakmaksızın direkt reddetme eğiliminde. Çoğunluk ne diyorsa, ne kabul ediyorsa doğrudur kabulünde. Araştırma ve sorgulama yapmadan nakillerle gelmiş her şeyi kabul etme kolaylığında. Tüm bunlar ışığında biz kaynağına inip biraz daha zihinlerde bir kıvılcım çakmaya çalışalım ki, insanları sorgulatmaya çalışalım ki, dinin ana kaynağı olan Kur'an'ı okumaya, anlamaya insanları çağıralım istiyorum. Mucizeye gören ona inanır. Ondan sonrakiler için mucize mucize değildir ki, hikayeden ibarettir. Yani mucizeyi de böyle tanımlamak gerekiyor. Mucize muhatapların için, yani mucize mucizedir. Kur'an'daki en büyük mucize bu sebeple kendisidir, yani içeriğidir. Birçok alandan, birçok tarih konudan, birçok örnekten, birçok konuyla ilgili akli ve fıtri söylemler ve ifadelerle dolu. Aklımızı çalıştırırsak bir mucizeyle inanılacak bir din, iman ve Allah tasavvuru ne kadar samimi, ne kadar gerçek olabilir ki? Artı sınavın bu dünyanın ya da peygamberlerin, kitapların ne anlamı olurdu ki? Ya da özgür iradenin özgür olduğunu kim iddia edebilirdi? İnsanın en büyük nimeti olan akla ne kadar yakın olabilir? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Mucizeli bir inanç inşa edilecek olsaydı aklın değil gözlerin en büyük nimeti ve meleki olması gerekiyor. Görme engelli bir kardeşimizin dinden muaf olması, aklı geri olan bir kardeşimizin de dinden sorumlu olması gerekiyor, yani bu mantıkla. Hiç akla mantığa uygun değil tabii ki. Rad suresi 27. ayette ve buna benzer diğer ayetlerde şöyle bir ayet sonlarında şöyle bir anlatım vardır. Allah bu yüzden isteğini ya da dileğini hidayet yoluna ulaştırır. İsteğini ya da dileğini delalette bırakır şeklinde bundan bahseder. Yine akıl ve fıtratla ilgili son birer örnek daha vererekten toparlayayım. Yunus suresi 100. ayet. Allah'ın izni olmasaydı hiçbir insan imana eremezdi ve o aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder. Akılın önemine ithafen. Rum suresi başta konuştuğumuz 30. ayet. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Aklını kullanmayan, fıtrattan uzaklaşan toplumlar içinde benim yine çok sıklıkla kullandığım Rad 11 var. Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluk için fenalık istedi mi hiçbir güç onu durduramaz. Onların ondan başka bir koruyup kollayanı da olmaz. Son olarak nacizane yine Kur'an dışında hayata dair birkaç mesaj vererek bitirmek istiyorum inşallah. 2 dakikamız mı kaldı bilmiyorum ama.
Evet.
Biz, son 2 dakika. Biz bu sebeple önce kendimizden işe başlayarak şu ezberlerimizi bozmamız gerekiyor. Kolay bir şey değil değişmek. Alışkanlığı bırakmak, kolaydan zor yola çıkmak, akabeyi tırmanmak, istemek, çaba, gayret istiyor. Feraset sahibi olmak gerekiyor. Dünyaya tek bir gözden değil birçok gözden bakıyor, biliyor olmak gerekiyor. At gözlüğüyle değil, atın 180 derece görüşü olduğu açıyla, yani at gözüyle bakmak gerekiyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen insana kalabilmek, bize bahşedilen nimetlerimizi en başta da aklımızı kullanmak gerekiyor diyerekten toparlamış olayım. Allah emeklerimizi zayi etmesin inşallah diyerekten bana bu fırsatı verdiğiniz için Genç Akıl ailesine ve beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli ve istifade ettiğimiz bir anlatım olmuştur. Allah bizleri Kur'an'ı doğru anlayan, anlatan ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin inşallah diyerekten. Sürçülisan ettiysem affola.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Okan Bey, çok güzel bir yayın oldu. Çok da zaten geniş bir konu olduğu için ben de çok araya girmek istemedim. Bu akşam hakikaten akıl ve fıtrat üzerine güzel bir konuşma yaptınız. Biz Genç Akıl olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde sizi tekrar ağırlamak isteriz.
Çok teşekkürler, çok sağ olun, eksik olmayın. Sizlere iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum Türkiye'ye. Memleketine çok selamlar.
Çok selamlar, görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Sağ olun.